Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 27. bölümüne geldik. Bu bölüm aslında imansızlık adımlarıyla başlıyor. Yalnız Rebeka ve Yakup değil, aynı zamanda İshak ve Esav da imansızlık göstereceklerdir. Neden mi? Çünkü Rabbin Rebeka'ya verdiği büyüğü küçüğüne hizmet edecek sözüne kulak asmadan Esav'ı kutsamaya kalkacaktır. İshak kendi duygularına, kendi mantığına dayanacaktır. Geleneksel kutsama Esav'ın hakkıydı ama Rabbin vaadi gelenek ve görenekleri aşar. Bence İshak Esav'ı kutsamak istiyordu çünkü tüm hatalarına rağmen onu Yakup'tan daha çok seviyordu. Aynı zamanda Esav'ın getirdiği av etine bayılıyordu. Ne yazık ki bu sıralarda İshak ruhsal güdülerle değil bedensel güdülerle hareket etti. Değerli dostum, bedensel güdülerle hareket ettiğimiz an tehlike zilleri çalar. Yakup ilk oğulluk hakkını ve bununla birlikte verilen kutsamayı elde etmek için en aşağılık, en sinsi yollara başvuracak ve bunu yaparken annesi Rebeka tarafından hem desteklenecek hem de yönlendirilecektir. Yakup'un ve Rebeka'nın yapacağı bu işi Rab kesinlikle onaylamadı. Daha önce İbrahim ile Sara'nın Hacer konusunda yaptıkları işi onaylamadığı gibi. Yakup tam bir üç kağıtçı gibi davrandı. Yalanla dolanla aldatmacayla amacına erişmek istedi. Bir olay kutsal kitapta yazılıdır diye Rab tarafından onaylandığını asla düşünmeyelim. Rab hem Yakup'un hem de senin benim yalan konuşmamızı asla istemez. Bizim aldatmaca yöntemlerimiz Rabbin hesabında sıfırdan daha da aşağılardadır. Bu bölümü çalışırken Rab bu sinsi adamın karakterini değiştirmeye başlayacağını göreceğiz. Olaylar ve göksel müdahale yoluyla ilkin önümüze tiksindirici bir karakterle çıkan Yakup Rabbin elinde kullanılabilir hale gelecektir. 26. bölüm Esav hakkında verilen kısa bir bilgiyle sonuçlanmıştı. Bu bilgiye göre Esav 40 yaşındayken Hititli Beyeri'nin kızı Yudit ile evlendi. Ama bu ona yetmedi. Bir de Hititli Eylon'un kızı Basemat'la evlendi. Bu kadınlar İshak ile Rebeka'nın başına dert olmuşlardı. Bir Yakup kalmıştı. Rabbin vaatlerinin yerine gelmesi için Yakup yerli kızlarla evlenmemeliydi. Ne Hititlilerden ne de Filistinlilerden kız almalıydı. Tek çare onu Harran'a göndermeliydiler. Babası İshak için de orada bir gelin bulunmuştu ya, herhalde Yakup için de bulunacaktı. Şimdi 27. bölümden olayları izleyelim. İlk 4 ayette şöyle okuyoruz. İshak yaşlanmış, gözleri görmez olmuştu. Büyük oğlu Esav'ı çağırıp oğlum dedi. Esav efendim diye yanıt verdi. İshak artık yaşlandım dedi. Ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Silahlarını, ok kılıfını, yayını al, kırlara çıkıp benim için bir hayvan avla. Sevdiğim lezzetli bir yemek yap, bana getir yiyeyim. Ölmeden önce seni kutsayayım. Daha önceleri İshak'ın takdir edilmesi gereken özelliklerini görmüştük. Bu adam davranışlarında korkakmış gibi gözükebilir ama aslında hikmetli ve anlayışlı bir karaktere sahipti. Bunun yanı sıra barışı seven ve koruyan bir insandı. Ama her insan gibi İshak'ın da eksiklikleri vardı. Bu bölümün ilk ayetlerinde onun zayıf noktası hemen ortaya çıkıyor. Midesine düşkün bir adamdı. Gelecek nesilleri ilgilendiren dünyadaki tüm insanların kurtuluşu için bağlantılı sonsuz ruhsal boyutları kapsayan kutsama işini Esav'ın pişirdiği av etine bağlıyordu. Hayatları boyunca Esav babasının göz bebeği, Yakup ise annesi Rebeka'nın sevdiği oğul olmuştu. Esav kırları seven, her zaman av ve spor peşinde koşan birisiydi. Yakup ise annesinin yanı başında onunla dertleşen bir evlat. İshak ölümünün yaklaştığını bilerek oğlu Esav'ın avlayıp hazırlayacağı av etini son bir kez daha yemek istedi. Bunun elbette ki yanlış bir tarafı yok ama ruhsal boyutları içine alan kutsama işini neden bu av etine bağlasın? eminim ki İshak Rabbin önceden verdiği sözü çok iyi biliyordu. Büyük oğul küçük oğula hizmet edecektir. Bunu bilmesine karşın yine de büyük oğlu Esav'ı kutsamaya kararlıdır. İshak açıkça isyan ediyor. Rabbin tasarısını bir yana atıp kendi tasarılarını devreye sokmak istiyor ama İshak'ın değil Rabbin ereği yerine gelecektir. Her zaman oğlu Esav'ın getirdiği av etinin tadını çıkararak yiyen İshak, bu olayda kendi tatmin duygusuna kurban gidecektir. Bu tatma duyusu onun hayatında bir tutku haline gelmişti. Bu aile içerisinde süre gitmekte olan çelişkileri görmemezlikten gelemeyiz. İshak, Esav'ın hazırladığı av etini o kadar seviyor ki, karısının bu konuda ne kadar incineceğini bile düşünmüyor. Daha sonra Rebeka, tam Esav'ın hazırladığı şekilde bir yemek hazırlayacak ve İshak'ı aldatacaktır. Bu aileye baktığımız zaman su altında dönen girdapları, korkunç akıntıları sezinleyebiliriz. İbrahim'in ailesi içinde de çelişkiler olmuştu. O zaman Hacer yüzünden çelişki olmuştu. Şimdi de iki oğul arasında yapılan ayrımdan dolayı sorun vardır. İshak, oğlu Esav'la konuşurken Rebeka onları dinliyordu. Esav avlanmak için kıra çıkınca Rebeka oğlu Yakub'a şöyle dedi. Dinle, babanın ağabeyin Esav'a söylediklerini duydum. Baban ona, bana bir hayvan avla getir dedi. Lezzetli bir yemek yap yiyeyim. Ölmeden önce seni Rabbin huzurunda kutsayayım. Bak oğlum, sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Yaratılış 27:5-8 ayetler arası. Çadır içerisinde konuşulanların duyulmaması zordur. Hele oğlu Yakub'u kayırmak isteyen, onun kutsanmasını özleyen bir annenin kulağı her zaman kirişte olacaktır. Şimdi zamanı gelmişti. Belki de yıllarca kafasında şekil alan düzen şimdi uygulanabilirdi. Sanımca Rebeka olayları yakından izliyor ve planlarını uygulamak için fırsat kolluyordu. Fırsat bu fırsat. O anda Rabbin bu planlarla hiçbir ilgisi olmadığını bilmeliyiz. İnsani bir girişimdir bu. Şimdi Yakub'un yapacaklarını bir yere not ediniz. Çünkü daha sonra aynı olaylar kendi başına gelecektir. Kazdığı kuyuya hem kardeşi Esav hem de babası İshak düşecekler. Ama yıllarca sonra ona da bir kuyu kazılacaktır. Şimdi Rebeka sinsi düzeni oğluna açıklamaya başlayıp şöyle diyor. Git süründen bana iki seçme oğlak getir. Onlarla babanın sevdiği lezzetli bir yemek yapayım. Yemesi için onu babana sen götüreceksin. Öyle ki ölmeden önce seni kutsasın. Yakup annesi Rebeka'ya ama kardeşim Esav'ın bedeni kıllı, benimki ise kılsız dedi. 9-11 ayetler. Günümüzün insanlarından farklı değil bunlar. Sanki televizyonda bir dizi izliyoruz değil mi? Dolaplar dönüyor, tuzaklar kuruluyor ve yalanlar söyleniyor. Ya böyle olursa ne yapacağız? Ya durum değişirse ne olacak gibi sorular soruluyor. Yakup, Esav olayında da Yakup annesine soruyor. Ya babam bana dokunursa? O zaman kendisini aldattığımı anlar. Kutsama yerine üzerime lanet getirmiş olurum. 12. ayet. Yakup'un korkusu olumlu değildir. Babasını aldatmaktan çekinmiyor ama foyası ortaya çıkacak diye korkuyor. Yani Rab önünde bir hata yaptığının farkında bile değil. O zaman kendisini aldattığımı anlar diye kaygılanırken, aldatmaktan ziyade babası durumu çakarsa oğlunun onunla alay ettiğini zannedecek ve belki de onu lanetleyecekti. 13-17 ayetler arasında şöyle okuyoruz. Yakup'un annesi, sana gelecek lanet bana gelsin oğlum dedi. Sen beni dinle, git oğlakları getir. Yakup gidip oğlakları annesine getirdi. Annesi babasının sevdiği lezzetli bir yemek yaptı. Büyük oğlu Esav'ın en güzel giysileri o anda evdeydi. Rebeka onları küçük oğlu Yakup'a giydirdi. Ellerinin üstünü, ensesinin kılsız yerini oğlak derisiyle kapladı. Yaptığı güzel yemekle ekmeği Yakup'un eline verdi. O zamanın durumunu göz önüne getirmek biraz zordur. Ama bazı insani durumlar var ki bunlar yüzyıllar boyu değişmez. Günümüzde televizyon ekranlarımızda dergilerden reklamlar bize haykırıyor. Güzel kokulu mis gibi çiçek kokan çamaşır tozu, ellere acıyan ve çam kokulu bulaşık ilaçları, koltuklarımızın altını terden koruyan, ter kokusunu alıp yerine güzel kokular saçan deodorantlar ve daha neler neler. Yani doğal insan kokusu olmasın da ne olursa olsun. Bu konuda espri niteliğinde şöyle bir öykü duydum. İki yakın dost kapalı bir yerde çalışıyorlarmış. Yazın sıcağında klimasız bir yerdeymiş bunlar. Bir ara dostlardan biri öbürüne dönüp demiş, dostum herhalde birimizin parfümlü kolonyası etkisini yitirmiş olacak. Fena kokular geliyor burnuma. Öbürü hiç istifini bozmadan seninki olacak demiş. Ben zaten kolonya kullanmıyorum. Bunları neden söylüyorum? Çünkü inanıyorum ki Esav'ın özel bir kokusu vardı. Hayır, özel bir parfüm kullandığını ima etmiyorum. Esav avcıydı ve doğayı seven birisiydi. İshak onun ter kokusunu, cildinin özel kokusunu iyi biliyordu. Ama Rebeka da İshak'ın bildiğinden fazla biliyordu. Yakub'u ele verebilecek iki etken vardı. Biri Esav'ın bedensel kokusu, öbürü ise onun kıllı bedeniydi. Rebeka bunların her ikisini de halletti. Esav'ın giysileri onun kokusunu saklıyordu. Kıllara gelince oğlak derisi işi görecekti. 18-20. ayetlerde şöyle diyor. Yakup babasının yanına varıp baba diye seslendi. Babası evet sen kimsin dedi. Bunun üzerine Yakup ben ilk oğlun Esav'ım diye karşılık verdi. Söylediğini yaptım. Lütfen kalkıp otur. Getirdiğim av etini ye. Öyle ki beni kutsayabilesin. İshak nasıl böyle çabucak buldun oğlum dedi. Yakup Tanrın Rab bana yardım etti diye yanıtladı. Herhalde İshak sesin kime ait olduğunu tam kestirememişti. Yakup yaşamının bu noktasında Tanrı tarafından seçildiğini bilerek kendi başına buyruk kesiliyor ve dindarlık kaftanı altında çirkin işler yapıyor. Evet, Yakup yalanlarını uydurduktan sonra tutturup tutturmadığını öğrenmek için bekledi. Acaba babası bu yalanı yutmuş muydu? Yanıtını aldı. İshak, yaklaş oğlum dedi, sana dokunayım, gerçekten oğlum Esav mısın değil misin anlayayım. Yakup babasına yaklaştı. Babası ona dokunarak, ses Yakup'un sesi ama eller Esav'ın elleri dedi. Onu tanıyamadı. Çünkü Yakup'un elleri ağabeyi Esav'ın elleri gibi kıllıydı. İshak onu kutsamak üzereyken bir daha sordu. Sen gerçekten oğlum Esav mısın? Yakup evet diye yanıt verdi. İshak oğlum av etini getir yiyeyim de seni kutsayayım dedi. Yakup önce yemeği sonra şarabı getirdi. İshak yedi içti. Yaklaş da beni öp oğlum dedi. Yakup yaklaşıp babasını öptü. Babası da onun giysilerini kokladı ve kendisini kutsayarak şöyle dedi. İşte oğlumun kokusu sanki Rabbin kutsadığı kırların kokusu. Yaratılış 27-21-27 ayetler arası. Ta baştan değerli dostum İshak kuşkuya düşmüştü ama ne yapabilirdi? Gözleri iyi görmüyordu. Rebeka kocasını iyi biliyordu. Onun soracağı soruları önceden tahmin etmiş ve Yakup'u her olasılık için hazırlamıştı. Özellikle Esav'ın giysilerini Yakup'a giydirmesi ustaca bir davranıştı. Daha doğrusu buna şeytani bir hüner diyebiliriz. Kokuyu alan İshak, işte oğlumun kokusu sanki, Rabbin kutsadığı kırların kokusu diye tongaya bastı ve Yakup'u kutsamaya devam edip şöyle dedi. Tanrı sana göklerin çiğinden ve yerin verimli topraklarından bol buğday ve yeni şarap versin. Halklar sana kulluk etsin, uluslar boyun eğsin, kardeşlerine egemen ol. Kardeşlerin sana boyun eğsin, sana lanet edenlere lanet olsun, seni kutsayanlar kutsansın. 28-29. ayetler. İshak burada kendisine verilen kutsamayı değişik sözlerle oğluna aktarıyor. Aslında Rab önceden karar vermişti. İki oğuldan küçüğü kutsanacak ve büyüğü ona hizmet edecekti. Bu olay ilginçtir çünkü İshak kutsamak istediği oğlun kim olduğunu öğrenmek için el yordamıyla oğlunun üstünü ararken aslında az da olsa iman yoluyla hareket ediyordu. İshak'ın sözleri zaten Yakub'a ait olan mirası dile getiriyor. Yakup daha önceden Rab tarafından kutsanmıştı. Bu aşağılık oyun sonucu ona verilen kutsamanın ne yararı olabilir ki? İshak Yakup'u kutsadıktan sonra Yakup babasının yanından ayrıldı. O gider gitmez kardeşi Esav da avdan döndü. Esav da lezzetli bir yemek yaparak onu babasına götürdü. Ona baba kalk getirdiğim av etini ye dedi. Öyle ki beni kutsayabilesin. Babası sen kimsin diye sordu. Esav ben ilk oğlun Esav'ım diye karşılık verdi. İshak'ı bir titremedir sardı. Tir tir titreyerek öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi diye sordu. Sen gelmeden önce yemeğimi yiyip onu kutsadım. Artık o kutsanmış oldu. Yaratılış 27-30-33 ayetler arası. Acaba değerli dostum Esav'ın getirdiği av etiyle kuzu eti arasında tat açısından bir fark var mı? Geyik eti yiyenler diyor ki bir fark yoktur. Ben de bir kez Finlandiya'ya gitmiştim. Orada bir gün bize geyik eti verdiler. O güne kadar geyik eti hiç yememiştim. Etten o kadar anlamam ama geyik eti bana o kadar yabancı gelmedi. Hatta söylememiş olsalardı bu kuzu etidir diyecektim. Şu anda jeton düşmüş olmalıydı. İshak ne kadar korkunç şekilde aldatıldığının farkına varmıştı. Esav babasının anlattıklarını duyunca acı acı haykırdı. Babasına beni de kutsa baba, beni de dedi. İshak kardeşin gelip beni kandırdı diye karşılık verdi. Senin yerine o kutsandı. Esav ona boşuna mı Yakup diyorlar dedi. İki kezdir beni kandırıyor. Önce ilk oğulluk hakkımı aldı. Şimdi de benim yerime o kutsandı. Sonra kutsamak için bana bir hak ayırmadın mı diye sordu. İshak onu sana egemen kıldım diye yanıtladı. Büyük kardeşlerini onun hizmetine verdim. Senin için ne yapabilirim ki oğlum? Esav sen yalnız bir kişiyi mi kutsayabilirsin baba dedi. Beni de kutsa baba, beni de. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Babası İshak ona şöyle yanıt verdi. Göklerin çiğinden, zengin topraklardan uzak yaşayacaksın. Kılıcınla yaşayacak, kardeşine hizmet edeceksin. Ama özgür olmak isteyince onun boyunduruğunu kırıp atacaksın. Yaratılış 27-34-40 ayetler arası. Yakup ne oluyor bunun sonucunda? Laban'a kaçıyor. Babası Yakup'u kutsadığı için Esav kardeşi Yakup'a kim bağladı? Nasıl olsa babamın ölümü yaklaştı diye düşünüyordu. O zaman kardeşim Yakup'u öldürürüm. 41. ayet. Dünyamızın bugünkü halini binlerce yıl önce yer alan bu olayda görebiliriz değil mi? Bir sorun çözülmedi mi, hele o sorun bir kişi ise onu ortadan kaldırmaya karar verilir. Adam öldürme sanki sorunları çözecekmiş. Böyle girişimler ne zaman sorun çözdü? Ülkemizde bugüne dek süre giden kan davaları bize bunu göstermiyor mu? Esav iki kez kardeşi tarafından aldatılınca çözümü adam öldürmede arıyor. Herhalde bu kötü tasarılarını yüreğinde saklamadı. Büyük oğlu Esav'ın ne düşündüğü annesi Rebeka'ya bildirildi. Rebeka küçük oğlu Yakup'u çağırdı. Ona bak ağabeyin Esav seni öldürmeyi düşünerek kendini avutuyor dedi. Beni dinle oğlum hemen Haran'a kardeşim Lavan'ın yanına kaç. Yaratılış 27-42-43. ayetler. Lavan'ı hatırlıyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? Gençlik yıllarının düşlerle dolu günlerinde İshak Haran'dan gelin aldırtırken Rebeka'nın kardeşi Lavan hemen dışarı koşup zengin konuğu ağırlamaya başlamıştı. Olaylar bu noktaya gelinceye kadar Yakup kendi kafasına göre olumlu bir şey yapmadı. Bir kez fırsattan yararlanıp kardeşi Esav'ın ilk oğulluk hakkını elinden aldı. Bundan sonra Rebeka her şeyi kontrol etmeye başladı. Canı gibi sevdiği bu oğlunun ölüsü üzerinde ağlamaktansa onu aile ocağından göndermeyi daha uygun buldu. Rebeka ne yaptığını bildiğini sanıyordu. Oğlu Yakup'u ancak kısa bir süre için gurbete göndereceğini sanmıştı. Ama insan planlar kurarken onun adımlarına yön veren Rab'dir. Rebeka oğlu Yakup'u bir daha göremeyecektir. Onu gönderirken düşüncelerini şu sözle ifade etti. Ağabeyinin öfkesi dininceye, sana kızgınlığı geçinceye ona yaptığını unutuncaya kadar orada kal. Birini gönderir, seni getirtirim. Niçin bir günde ikinizden de yoksun kalayım? 44 ve 45. ayetler. Rebeka, İshak'ın kutsamasını Yakup için almak amacıyla düzenlediği oyunun bedelini ödeyecekti. Bilmiyorum, oğlunu yalnızca kısa bir süre için Haran'a gönderdiğini mi sanıyordu? Onun yakında geri dönüp dönmeyeceğini biliyor muydu? Sanmıyorum. Yakup, Haran'da hayatının belki de en çetin günlerini yaşayacak ve annesi Rebeka'yı bir daha görmeyecekti. Yakup'un gideceği yer ise ona disiplin okulu gibi bir yer olacaktır. Yine eski kurnazlıklarına başvuracaktır. Ama dayısı Laban'ın elinden çekeceklerini bir bilseydi, belki de Esav'ın eliyle öldürülmeyi yeğlerdi. Yakup kendisini kurnaz bir kişi olarak biliyordu ama dayısı Laban kurnazlıkta ona taş çıkartacaktır. Rebeka, Yakup'u kısa bir zaman için yanından ayıracağını sanıyor. Bu kısa zaman 20 yıla uzayacaktır. Bu süre içerisinde Rebeka, canı gibi sevdiği göz bebeği oğlunu tekrar göremeden ölecektir. Gitmek var, dönmek var, dönüp de bulmamak var derler ya. Yakup dönecektir ama döndüğü zaman annesi Rebeka'yı bulmayacaktır. Bundan başka, canı ciğeri gibi sevdiği oğlu gurbet eldeyken öbür oğlu Esav'dan neler çektiğini tahmin edebiliriz. Şimdi Rebeka için sorun, Yakup'u gurbet ellere bir kaçak olarak yollamak değil, babasının onayını almış ilk oğul olarak gönderebilmekti. Bir yandan Esav, Yakup'u öldürmek için planlar kuruyor, öbür yandan Rebeka oğlunun kazanmış olduğu ilk oğulluk konumunu yitirmemesi için yoğun diplomatik girişimlerde bulunuyor. İlkin İshak ile konuşmalıydı. Sonra İshak'a, bu Hititli kadınlar yüzünden canımdan bezdim dedi. Eğer Yakup da bu ülke kızlarıyla, Hitit kızlarıyla evlenirse nasıl yaşarım? Yaratılış 27 ayet 46. Esav Hititli kızlarla evlenince aile içerisinde büyük sorunlar yaşanmıştı. En büyük sorun Rebeka içindi. Ama kutsal söz, bu kadınlar İshak ile Rebeka'nın başına dert oldular diyor. İşte Rebeka bu durumu bir koz olarak kullanıyor ve kocası İshak'ın kafasında soru işaretleri yaratmaya başlıyor. Diplomatik bir girişimdir bu ama aynı zamanda Rabbin ereğine uygun şekilde gelişecektir. Yakup bu ülke kızlarıyla evlenirse nasıl yaşarım diye İshak'a yakınırken herhalde İshak da kendi rahatının bozulacağından tedirgin oldu. Bundan başka her iki oğlunun da Hititli kızlarla evlenmesini istemiyordu. Yakup'u Haran'a gönderme düşüncesi Rebeka'dan gelmişti ama aynı düşünceyi İshak'ın kafasına da sokmayı başarmıştı. İshak, Rebeka'yı eş olarak ne şekilde aldığını hatırlıyordu. Bir sonraki bölümde değerli dinleyicilerimiz, yani 28. bölümde bu olay tüm ayrıntılarıyla devam edecek. Yakup, Haran'a dayısı Laban'ın yanına gönderilecektir. Yakup babası İshak'ın cenazesine dönecek ama annesi Rebeka'yı bir daha görmeyecektir.